Ayrım 44.
Kuzeyden getirdiği posta sistemini geliştirip yaygınlaştırdı ve Çin'i o dönemde dünyanın iletişimi en gelişkin ülkesi haline getirdi. Posta örgütünde tam 200 bin at kullanılıyordu. Türk tarihinin ana hatları, kaynak yayınları, 2. basım 1996, sayfa 111. Çin'in ünlü büyük kanalı günümüzdeki biçimiyle Kubilay döneminde yapıldı. Uygur'dan her alanda konusunda uzmanlaşmış bilim adamları ve ustalar getirtildi. Bunlar içinde Maliye Bakanı Şemsettin Ömer, dünyada ilk kez ülke içinde belirli bir değerle tedavülde kalan kağıt para usulünü geliştirdi. Bu paralar Kanton'dan Trabzon'a, Pekin'den Bağdat'a dek çok geniş bir bölgede kullanıldı ve altın değeriyle işlem gördü. Bu paralar için ünlü gezgin Marco Polo 1254-1324 anılarında şunları yazmıştır. Kağıt paraları herkes memnuniyetle alıyor. Zira Büyük Han'ın ülkesi içinde her nereye gidilse alıcılar ve satıcılar arasında bunlar saf altın değeriyle alınıp veriliyor. Büyük Larus, Gelişim Yayınları 5. cilt sayfa 2717 ve Türk Tarihinin Ana Hatları, Kaynak Yayınları 2. basım 1996 sayfa 111-112. Türk-Çin ilişkileri, çatışmalar, karmaşık birliktelikler, iç içe geçmeler, eriyip eritmelerle o denli yoğun ve uzun sürelidir ki, bu ilişkileri tüm yönleriyle inceleyip ortaya çıkarmak çok zor, belki de olanaksız bir iştir. Günümüzde açık olarak görebildiğimiz gerçek, Türklerin başka toplumları olduğu gibi Çin'e de hem de etkili bir biçimde girmiş ve bir anlamda Çin tarihini Çinlilerle birlikte oluşturmuş olmalarıdır. Görebildiğimiz bir başka gerçek ise Türklerin bu ilişki içinde başlangıçta egemen konumda olsalar bile çoğunlukla erimiş olmalarıdır. Ancak bu eriyiş, yaygın olarak kabul gören salt, uygar olmayan egemenin uygar tarafından eritilmesi değildir. Böyle bir yanı olmakla birlikte bunun ötesinde bir olaydır. Uygar olmayanın egemen de olamayacağı bir yana bırakılabilse bile Türkler Çin'e etkili bir uygarlıkla birlikte gelmiştir. Bu uygarlığı yerel kültüre katmışlar ve daha yüksek bir uygarlık gelişimi sağlamışlardır. Bu nedenle eriyişleri aynı zamanda bir eritiş, kaynaşmaları da aynı zamanda bir değiştirme eylemi olmuştur. Üstelik Türkler Çin'de hala erimişte değildir. Günümüz Çin devletinin sınırları içinde Uygurlar başta olmak üzere hala birçok Türk unsur vardır. Türklerin Çin'e yaptığı etkinin yalnızca askeri alandaki boyutunu gösteren en çarpıcı örnek görkemli Çin Seddi'dir. Çin'i kuzeyden gelen akınlardan korumak için yaptırılan 6000 kilometrelik ve 300 milyon metreküplük bu muazzam yapı Türk-Çin ilişkilerinin yoğunluğunu ifade eden büyük bir anıt gibidir. Hint Uygarlığı. Asya'nın güneyinde doğal zenginliklerle dolu geniş bir alanı kapsayan Hint Yarımadası'nda tarih öncesi dönemlere dek giden kendine özgü yüksek bir uygarlık yaratılmıştır. İndus ve Ganj nehirlerinin bereketli topraklarında kurulmuş köylerin tarihi günümüzden 10 bin yıl eskiye dayanır. Üretim ekonomisinin Orta Asya'dan sonra ilk görüldüğü yer olan Hindistan, Yeni Taş Devrimi adı verilen toplu üretim uygulamalarının görüldüğü en eski bölgelerden biridir. Günümüzde Hindistan, Pakistan ve Bangladeş'in yer aldığı Hindistan alt kıtası tam olarak çözülememiş olsa da son derece zengin tarih öncesi buluntulara sahiptir. Bu buluntular içinde yer alan taş aletlerin, mikrolitler, yapılan sınıflandırma ve yaş saptamalarında bu aletlere 11 bin yıllık yaş verilmesi, bunların M.Ö. 10 binlerde Halesen çağı Hindistan'da bulunmadığını, bu nedenle mikrolitik sanayinin Hindistan'a dışarıdan getirildiğini göstermiştir. Tarihçilerin bugün artık tartıştığı konu, bu endüstrinin Hindistan'da oluşup oluşmadığı değil, kuzey ya da kuzeybatıdan mı yoksa başka yerlerden mi geldiğidir. Ganj ve Indus, Sint vadilerinin yukarı bölümleri Hint uygarlığının ortaya çıkıp geliştiği merkezlerdir. Toplu yerleşimler, ilkel tarım ve ilk kent oluşumları bu bölgede ortaya çıkmış, Hindistan'ın diğer bölümleri henüz avcılık ve toplayıcılık dönemini yaşarken burada ileri bir uygarlık oluşmaya başlamıştı. Dicle ve Fırat ya da Nil'in Orta Doğu ve Mısır için anlamı ne ise, Ganj ve Indus'un Hindistan için anlamı da oydu. Uygarlıklar tarihin her döneminde ve her yerde nehir vadilerinde gelişmiş, Fırat ve Dicle Mezopotamya'nın, Nil Mısır'ın, Ganj ve İndus Hindistan'ın uygarlığının can damarı olmuştur. Ancak Mezopotamya ve Mısır'da uygarlık nehir deltalarına yakın alt bölgelerde gelişirken bu gelişme Hindistan'da İndus'un yukarı bölgelerinde olmuştu. Çünkü buraya ilk uygarlık girişimleri dışarıdan getirilmişti. Hindistan'ı istila etmek isteyenler her zaman kuzey ya da kuzeybatıdan gelerek İndus'un yukarı bölümlerindeki Pencap'a girmişler ve bu yöre Hint uygarlığının gelişim merkezi olmuştur. Büyük Larus, Gelişim Yayınları 9. cilt, sayfa 5286. Milattan önce 4000'lerde gelişmeye başladığı sanılan İndus uygarlığı ile birlikte Tunç Çağı, yani Hindistan'ın ön tarihi başlar. Milattan önce 2500-1750 arasında yüksek bir düzeye ulaşan bu uygarlık yazıyı biliyor, tarım ve ev aletlerinde dönemi için ileri ürünler veriyordu. Milattan önce 900 dolaylarında Orta Asya'dan gelen silahlı topluluklar Hindistan'a demirle birlikte eşitlikçi bir toplum anlayışı ve yeni tarım teknikleri getirdiler. Bunlar kendilerinden önce aynı yöreden gelen Dravid adı verilen yerleşikleri de önlerine katarak Hindistan'ın güney ve doğusuna ilerlediler ve uygarlığın Indus'tan Ganj Vadisi'ne dek geniş bir alana yayılmasına neden oldular. Kimi bölgelerde merkezi monarşiler ortaya çıkmaya başladı ve demirin Hint yaşamı üzerinde önemli bir etkisi oldu. Bu madenden yapılan ve tarla açıcı ormancılar kültürünü geliştiren araçlar, özellikle bol muson yağmurlarının beslediği gür bitki örtüsüne sahip toprakların ağaçlardan arındırılarak görülmemiş bir verimlilikte tarım toprağına dönüşümünü hızlandırdı. Bu ise tarımsal üretimin çeşitlenip artmasına yol açtı. Güneydoğu Asya'nın bahçe tarımı yapan köylüleri tarafından yetiştirilen pirinç, Ganj Vadisi'nin verimliliğine büyük bir katkıda bulundu. Dünya Tarihi, William H. McNeill, İmge Yayınları 5. basım 2001, sayfa 121. Hindistan'ın kast düzeni bu gelişme sonucunda ortaya çıktı. Tarımla varsılaşan grup ve topluluklar varlıklarını ve ayrıcalıklarını koruyabilmek için içine kapalı kast toplulukları oluşturdular. Bu düzen, kalabalık nüfusa sahip bir ülkede dışarıdan gelerek iç egemenler haline gelen istilacıların bile uymak zorunda oldukları bir sosyal işleyişti. Kendilerini beslemeyi ancak toplu olmayla sağlayabilen, bu nedenle gruplar halinde örgütlenen bir toplumda yeni gelenlerin de kendilerine yeni kastlar oluşturması gerekiyordu. AGE sayfa 122. Hindistan, doğal zenginlikleri ve ılıman iklimiyle tarihinin hemen her döneminde dışarıdan göç almış ve sürekli istilalara uğramış bir ülkedir. Değişik yöre ve kültürden insanlar kendileriyle birlikte Hindistan'a sahip oldukları kültürü de getirmişler ve Hint uygarlığı bu kültürleri bünyesinde toplayıp onları eriterek ileri bir bileşim ortaya çıkarmıştır. Dravidlerden sonra Finikeliler, Persler, Makedonlar, Büyük İskender, Grekler, Romalılar, Araplar, Türkler ve Avrupalılar az ya da çok, uzun ya da kısa, olumlu ya da olumsuz Hint uygarlığına etkide bulundular. Hindistan'da araştırmalar yapan İngiliz arkeolog Sir John Marshall, Hint uygarlığı için şu saptamayı yapmaktadır. Hindistan'daki eski uygarlık yalnız Mezopotamya ile ilişik olmakla kalmaz, bu uygarlık aynı eski İran, Ön Asya'nın büyük bölümü ve daha batıda Doğu Akdeniz bölgelerini de kapsayan büyük bir kültür alanının bir parçasıdır. Türk Tarihinin Ana Hatları, Kaynak Yayınları 2. basım 1996, sayfa 120. Kuzey yakınları sürerken milattan önceki ve sonraki 1. yüzyılda kıyı kesimlerinde Hindistan'ı olumlu yönde etkileyen önemli gelişmeler ortaya çıktı. Bir zamanlar Finikelilerin, Makedonların, Büyük İskender ve Mısırlıların Mezopotamya ve Hindistan arasında geliştirdikleri deniz yolu ticareti özellikle milattan sonra 50 yıllarında olağanüstü canlandı ve Bengal Körfezi'ne, Ganj Deltası'na, daha doğuda Malaka, Sumatra, Java ve Borneo'ya yayıldı. Hindistan'a dek uzandı. Gemiciler sürekli esen ve Hindistan'a giderken kullandıkları güneybatı, dönerken kullandıkları kuzeydoğu rüzgarlarını öğrenmişlerdi. AGE sayfa 126-127. Ticari gelişmenin sağladığı ekonomik canlılık kaçınılmaz olarak siyasi ve kültürel canlanmayı da birlikte getirdi. O güne dek Kuzey Hindistan'ın geri bir parçası gibi kalmış olan Güney Hindistan büyük önem kazandı. Deniz ticareti ile varsılaşan sahiller ülkenin iç kesimlerini hızla geride bıraktı. Hindistan, Mısır, Orta Doğu ve daha sonra Avrupa'ya değerli mallar gönderen varsıl bir ülke haline geldi. Ancak varsıllık, uygarlık ve gönenç yanında dış saldırıları özendiren bir riski de birlikte getirdi ve Hindistan'ı kolay gelir peşindeki güçlerin, özellikle de Avrupa sömürgeciliğinin vazgeçilmez hedefi haline getirdi. Christoph Kolomb, Hindistan'a gitmenin kolay yolunu bulayım derken Amerika'yı buldu. Hindistan, yaşamı ve insanı anlamaya çalışan düşüncelerin, insancıl inanç sistemlerinin ve köklü bir tarihe dayanan felsefi akımların merkezi gibidir. Yaratılan düşünsel gelişkinlik ve olağanüstü kültür o denli kapsamlı ve derindir ki, bu kültür dünya düşünce tarihinin en önemli aşamalarından birini oluşturmuştur. Varlığını sürdüren ya da yok olan yüzlerce düşünce akımı binlerce yıl boyunca okul ya da inanç sistemlerinde, düşünce biçimleri ya da davranış geleneklerinde kendisini yaşatarak farklı biçimlerle günümüze dek gelmiştir. Doğuya özgü olan ve insana değer veren, katılımcı, erdemli, yüksek toplumsal ahlakı içeren bu büyük uygarlık, yalnızca Hindistan'ı ya da yalnızca Güneydoğu Asya'yı değil, insanlık tarihinin tümünü derinden etkilemiştir. Hindistan'ın en eski yazılı belgeleri olan Vedalar, bir inanç belgesi olduğu kadar çok eski söylencelerin dilden dile aktarılarak yaşatılmasını sağlayan tarihsel belgelerdir. Milattan önce 6. yüzyılda yazıya dökülmüş ve Zerdüşt inancının kutsal kitabı Avesta'ya yakın bir dille yazılmıştır. Çoğunlukla kurban törenlerinde okunan dualardan oluşan ve efsanelere dayanan Vedalar, Hint inancına yön veren dinsel düşüncelere kaynaklık etmiştir. Bu kaynaktan beslenen Brahman ve Upanishad düşüncesi, Jainizm, Budizm ve Hindu dini, Hint teolojisinin temellerini oluşturmuştur. Brahman ve Upanishad inancına göre, canlıların tümü yeni biçimler alarak ölümden sonra da varlıklarını sürdürürler. Ölüm olarak adlandırılan olgu, gerçekte iyi ya da kötü davranışların belirlediği biçimlerle yeniden ortaya çıkıştan başka bir şey değildir. Canlılar ölümsüzdür. Ruhun temeli ile evrenin, yani tanrısallığın temeli aynıdır. Bu nedenle mutlak gerçeklik düzeyindeki tüm ayrımlar ortadan kalkmalıdır. Kişinin bireyselliği, Brahman'ın tümlüğü içinde erimeli ve evrensel bir bütünlüğe kavuşturulmalıdır. AGE sayfa 133. Budizmle hemen aynı dönemde ortaya çıkan Jainizm, kişinin her türlü kişisel zevkten arınmasına ve dinin yasak kıldığı şeylerden uzak durulmasına dayanır. Bu inanca göre kişinin mutluluğa ulaşabilmesi için dünyanın kötülüklerinden kendini uzak tutması, bunun için de kendi içinde hesaplaşması gerekir. Evren sonsuzdur ve insanlar hiçbir yöneticinin yardımı olmaksızın kendi yaşamlarını düzenleme gücüne sahiptir. AGE sayfa 134. Budizm, M.Ö. 4. yüzyılda Brahman düşüncesinin kimi dini uygulamalarına tepki olarak doğdu. Dinden çok acıya ve zorluğa dayanmayı yeğleyen duygusal bir felsefedir. Budizmin yasaya, dhamma ve topluma, sangha, uyumayı öngören düşüncesi daha dünyevidir. Ruhun varlığını yadsır ancak bencilliği de kabul etmez. Buda'ya göre insan varlığı acılıdır ve bu acının kaynağı arzudur. Acı, arzuyu yenmekle giderilebilir. Bilgisizlik felakettir. Doğayı ve toplumu tanımak gerekir. Her koşul bir başka koşuldan, o başka koşul da kendisinden önceki koşullardan doğar. Her kişi temiz yürekli, erdemli ve yüksek ahlaklı olmalı, insan kadar hayvanların da haklarına saygı gösterilmelidir. Kurban edilmek bir yana, en değersiz görülen hayvanın bile yaşam ortamına saygı gösterilmelidir. Temiz yaşamalı ve sadaka verilmelidir. Rahipler mutlak olarak namuslu ve fakir olmalıdırlar. Büyük Larousse, Gelişim Yayınları 4. Cilt, sayfa 1968 ve Türk Tarihinin Ana Hatları Kaynak Yayınları 2. Basım 1996 sayfa 135. Budizm, M.Ö. 3. yüzyıldan M.S. 7. yüzyıla dek Hint uygarlığı ve sanatı üzerinde etkili oldu. Ancak en etkili dönemlerinde bile Hindistan'ın tümüne yayılamadı. Bu doğaldı çünkü Hint tarihinin hiçbir döneminde hiçbir dinsel akım ya da siyaset Hindistan'ın tümüne egemen olamamış ve gerçek bir birlik sağlanamamıştı. Milattan sonra 8. yüzyılda Brahmanlık etkili bir yükselişle geniş bir bölgeye yayıldı, Budizmi içine alarak eritti. Diğer inanç sistemlerini de etkileyen bu önemli gelişme bir dinsel bileşim olan ve Hindistan'ın milli dini haline gelen Hindu dinini ortaya çıkardı. Hindu dininin yayıldığı bu dönemde önce Araplar, daha sonra ve çok daha etkili olarak Türkler Hindistan'a Müslümanlığı getirdiler. Günümüzde Hindistan'ın dışında kalan ve nüfusunun hemen tümü Müslüman olan Pakistan ve Bangladeş gibi ülkeler ayrı tutulsa bile Hindistan'da bugün 105 milyon Müslüman yaşamaktadır. Büyük Larus Gelişim Yayınları 4. cilt sayfa 1966 11. cilt. Hint uygarlığının diğer uygarlıklarda olmayan en belirgin özelliği, toplumun hemen tüm kesimlerine yayılmış olan kast kurumu ve Hint inancının çileci anlayışa verdiği sıra dışı önemdir. Hint tarihinin her döneminde varlığını koruyan ve toplum yaşamı üzerindeki etkisini günümüzde de sürdüren kast düzeni, dünyanın hiçbir yerinde ve hiçbir ülkesinde Hindistan kadar etkili olmamıştır. Bu etki yalnızca sosyal ilişkilerle sınırlı kalmamış, yönetim biçimini belirleyen siyasi sisteme, hukuk ve eğitime, ekonomik yapılanmaya uzun süre yön vermiştir. Kastlar, Hint kültüründe öylesine kökleşmiştir ki, kendisini ortadan kaldırmak isteyenlerin, kaldırmayı düşünenlerin ya da hesaba katmayanların hakkından gelmeyi her zaman bilmiştir. Kast düzenini yadsıyan Budizm bile bu tutumu nedeniyle Hindistan'daki etkisini büyük oranda yitirmiştir. Kast düzenini ortaya çıkaran ana neden, Hindistan'ın tarihi boyunca dışarıdan göç alması ve sürekli bir biçimde saldırıya uğramasıdır. Tarih boyunca hiç durmadan süren göçler ve fetihler içinde kimi uygarlıklar kendilerini yeni gelenlere karşı korumayı bildiler, kimileri gelenler için de eriyerek yok oldular. Tarihin her döneminde ve hemen her toplumda değişik oranlarda yaşanan bu mücadele, belki de en yoğun olarak Hindistan'da yaşandı. Hintliler karşı karşıya geldikleri dış kültürlerle baş etmeyi bildiler ve kendisine yabancılaşmadan yabancıları yabancılaştırmayı başardılar. Başarılarında kast düzeninin önemli payı vardı. Kast grupları Hindistan'da çok uzun bir geçmişe dayanan toplumsal gelenekleri doğrusuna yanlışına, iyisine kötüsüne bakmadan kararlı bir inanç ve direngen bir bağlılıkla yaşatmıştır. Her kast üyelerinin haklarını savunan kendi içine kapalı bir örgüt hem de yabancılaşmayı önleyen bir tür kültür merkezi gibiydi. Son derece etkili ve yaygındılar, fetihle gelen yeni egemenler bile varlıklarını sürdürüp kimliklerini korumak için sahip oldukları askeri üstünlükle yetinmektedir. Hemen bir kast kuruyor ve ülkenin sayısız kastına bir yenisi daha eklenmiş oluyordu. Bu davranış Hindistan'da yaşamın gereklerine uymak ve kültürel varlığı koruyabilmek için zorunluydu. Dünya Tarihi, William H. McNeill, İmge Yayınları 5. Baskı, 2001, sayfa 133. Bölgeler ve iller arasında sınırsız bir çeşitlilik göstererek yerel kültürleri, inanç gruplarını, etnik oluşumları, hatta mesleki ve sınıfsal yapılanmaları içine alan kast düzeni, doğal olarak Hindistan'ın tümünü kapsayan bütünlüklü ve merkezi bir siyasi sistemin oluşmasına izin vermiyordu. Bu nedenle kastların resmen kaldırıldığı 1947 ve Türklerin egemenlik dönemleri dışında Hindistan'da gerçek bir siyasi birlik oluşturulamadı. Bu örgütler yerel kültür ve geleneklere sahip çıkıp bir tür koruma sağlıyordu ama dışa karşı gerçek korumayı sağlayacak ve Hindistan'ın tümünü temsil edecek merkezi bir devlet yapısının ortaya çıkmasını da engelliyordu. Hint kastları katı ve kesin kuralları olan kendine özgü sosyal örgütlerdir. Sınıfsal yapılanma içinde en başta din ve eğitim tekelini elinde bulunduran Brahman rahipler kastı vardı. Ardından silahlı güce sahip savaşçılar kastı, Ksatriya geliyordu. Tüccarlar, çiftçiler, hayvan yetiştiriciler kastını, Vaisya, zanaatçılar kastı, Şudra izliyordu. Alt kastlar yukarıdaki ana sınıflandırmadan başlayarak toplumsal ilişkiler, ırklar ya da kabileler temelinde alabildiğine yayılıyor ve parçalı bir sosyal yapının oluşmasına yol açıyordu. Kast üyeliği doğuma bağlıydı ve kesinlikle dışa kapalıydı. Kast dışı her evlilik kişinin dışlanmasına ve parya, herkes tarafından hor görülen, aşağılanan alt kesimler olarak değerlendirilmesine neden oluyordu. Bu davranış biçimi sosyal bir gelenek halinde varlığını hala sürdürmektedir. Hinduların daha aşağı kasttan saydıkları kimseleri sofralarına almaları ya da onlar tarafından hazırlanan yemekleri yemeleri yasaktı. AGE sayfa 124 ve 133 ve Büyük Larousse Gelişim Yayınları. Hint uygarlığı toplumu küçük birimlere ayırarak yeniliklere her zaman direnen kast düzenine karşın yüksek bir kültür düzeyine ulaşmış ve son derece ileri ürünler vermiştir. Bu ilginç bir sonuçtur. Ekonomik ve kültürel korunma güdüsüyle giderek kurumlaşan bu sistem, sosyal gruplar ve sınıflar arasında ayrımlar yaratmasına, siyasi askeri birliğin sağlanmasının önünde engel oluşturmasına karşın nasıl oluyor da toplumsal kimliği korumanın etkili bir aracı haline gelebiliyor? Yaşamı kolay kılan bereketli topraklar üzerinde dingin bir yaşam süren Hint toplumu, yaşadığı koşulların doğal sonucu olarak barışçı ve kendi içinde paylaşımcı bir ruh yapısına ulaşmış ve binlerce yılın ürünü olan Hintlilik kavramı bu ruh yapısıyla birlikte oluşmuştur. Oluşumun barışçı niteliği, hiç durmadan gelen yabancılara karşı korunmayı bir türlü başarılamayan silah ve asker gibi ordu gücüyle değil, kendi içine kapalı, kesin kuralları olan geleneklerle yani kastlarla sağlamayı zorunlu kılmıştı. Ekonomik ilişkiler göz ardı edilmeden toplumsal gelenek ve kültüre dayanarak korunan bir toplumda özgün bir kültürün gelişmemesi elbette olası değildi. Sabır ve kararlılığa olduğu kadar ortak toplumsal sahiplenmeye de dayanan Hint kültürü, korunup gelişmek için gereksinim duyduğu örgütsel gücü kast yapılanmasının iç dayanışmasında bulmuştu. Gandhi'nin İngiliz işgaline karşı yürüttüğü barışçı anti-sömürgeci eylemler bu dayanışmanın yüzyılımızdaki bir örneğidir. Toplumu korumaya yönelik askeri bir örgütün ve bu örgütün gereksinimlerini karşılayacak silah teknolojisinin yeterince geliştirilmemesi, Hint uygarlığının kendisine zarar veren önemli bir özelliğidir. Eksikliğin önde gelen nedeninin toplumu küçük birimler halinde parçalı bir yapıya dönüştüren kast düzeninin olması doğrudur. Ancak bir başka doğru, kendi içine kapanan kast birimlerinin kendi alanındaki çalışmalarda yoğunlaşmayı ve ister istemez nitelikli bir uzmanlaşmayı yaratmasıdır. Bu yaratış, binlerce yıllık geleneklere dayalı sabırla geliştirilen bir sanatsal incelik içinde Hint kültürünün hemen her alanına yansımıştır. Bir yandaki eksiklik yani askeri güce dayalı korunma, başka yandaki üstünlükle yani kültürel gelişkinlikle giderilmeye çalışılmış ve özgün yöntemleriyle Hint kültürü işgalci yabancılara karşı kendisini korumayı bilmiştir. İşgallerden değişik oranda etkilenmiş ama onları içinde eritmeyi ya da ülkesinden uzaklaştırmayı her zaman başarmıştır. Yerleşik yaşamın çok eski dönemlerinde başlayan Hindistan'da kentleşme, kendi içinde bütünlüğü olan site devletleri biçiminde değil, birbirine yakın köylerin zaman içinde birleşmesiyle oluşmuştur.